حكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Kıymetli kardeşlerim, bugün burada medeniyetimize yeniden dönmenin özlemi içerisinde böyle bir programı nasip ettiği için Allah'a hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatına yön vermiş, bütün kainata hükmetmekte olduğu halde en değersiz bir mikroba bile yön veren, en değersiz bir mikrobun hayatını bile istediği gibi yaşamasına müsaade etmeyen Allah nasıl olur da en değerli varlığın insanın hayatına müdahale etmez ve onu kendi başına bırakabilir? Böyle bir şey elbette ki mümkün değil. Cansızlara bile yön vermiş olan Allah, onları bile başıboş bırakmayan Allah, elbette ki insanı da başıboş bırakacak değildi. Kur'an-ı Kerim o manada اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى buyuruyor. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsana başıboş bırakılmadığını anlatmak için Allah Azze ve Celle sürekli olarak yeryüzüne müdahale etti. Her bir peygamber yeryüzüne müdahaleydi. Her bir peygamber Allah'ın yeryüzünde yeni bir medeniyet kurmak için bir kez daha müdahale etmesiydi. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman peygamberlerine sadece inancı ve ahlak kurallarını yahut da onunla birlikte ibadetleri öğretsinler diye onları göndermiş değil. Allah'ın esas hedefi yeryüzünde kendisinin istediği şekilde bir medeniyet meydana getirmekti. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim Mekki surelerde iman esasları üzerinde durmuş, ahkam üzerinde çok durmamış, peyderpey Kur'an'ı Allah Azze ve Celle indirmiş ve bu şekilde yetişmiş bir nesil meydana getirmek istemiş. Eğer Allah'ın muradı sadece bir devlet meydana getirmek olsaydı, o takdirde Mekke'de iman esaslarını yerleştirmeden, nefsini terbiye etmiş insanlar meydana getirmeden ahkam kısmını gönderir ve onunla bir devlet kurun diyebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle çok iyi bilmektedir ki eğitilmemiş, yetiştirilmemiş insanlar bir devlet kursalar bile kanunlar yoluyla ama hiçbir zaman medeniyet meydana getirememişler ve getiremeyeceklerdir. Onun için Allah Azze ve Celle kafirlerin itirazına rağmen yine de Kur'an'ı kısım kısım indirmeye devam etmiştir. Kafirler itiraz etmişler ve demişlerdi ki ya Muhammed, bu kitap senden olmasaydı, Allah'tan olmuş olsaydı toptan indirirdi Allah. Neden Allah toptan indirmiyor diye itirazda bulunuyorlardı. Allah'ın muradını anlamamış kimselerin itirazı bu. Allah Azze ve Celle onların bu itirazına rağmen yine de peyderpey indirmeye devam etti. Çünkü Allah'ın muradı bir devlet meydana getirmenin ötesinde bir medeniyet meydana getirmekti. Eğer sahabe-i kiram yetiştirilmiş olmasaydılar, Mekke'de iman esaslarıyla, ibadetle, sabırla yoğrulmuş olmasaydılar, Medine'ye gittiklerinde de bir medeniyet meydana getiremeyeceklerdi. Ebu Bekir, Ebu Bekir olmasaydı, Ömer, Ömer olmasaydı, onlara siz kanun vermiş olsaydınız, onlar o kanunları kendilerine uyduracaklardı. Yetiştirilmemiş kimseler kitaba uymazlar. Kitabı kendilerine uydururlar. Yahut da işleri kitabına uydururlar. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle önce insanları yetiştirmek istedi. Bütün itirazlara rağmen bu metot devam etti. İnsanın dine ihtiyacı vardı. Bugün yeryüzünde insanoğlunun gelmiş olduğu noktaya bakacak olursanız, gerçekten de insanın vahye ihtiyacı olduğunu görürsünüz. İnsan daima Allah'tan azade olmak istemiştir. Daima yeryüzünde özgür bir varlık olmak istemiştir. Halbuki Allah Azze ve Celle ise insanı halifesi yapmak istedi. وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفًا Allah bir zaman meleklerine ben yeryüzünde halife yaratacağım demişti. Halife vekil demekti. Allah'ın dünyasında Allah namına hükmedecek olan Allah'ın vekili. Yani hiçbir zaman ilah olmayacak. Hiçbir zaman vekilin ötesine geçmeyecek. Vekaletin yoksa elinden alınır. Hiçbir zaman ilahlığa soyunmayacak. Onun içindir ki Kur'an Allah Resulüne nazil olmaya başlarken bununla başlar. Hira'da Allah Azze ve Celle peygamberini peygamber yaparken ikra bismi rabbikellezi halak dedikten sonra halakal insane min alak demişti. İnsana Allah Azze ve Celle birinci ayetle kendisini tanıttı önce. Ben buyum dedi, oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Kafana göre okumayacaksın yani. Önce kainat kitabını okuyacaksın. Kainatta yaratıcı Allah'ı göreceksin. Ondan sonra istediğin ilmi oku. Senin bir hiç olduğunu anladıktan sonra istediğin ilmi oku. İster matematik oku, ister fizik oku. Ama önce yaratan Rabbinin adıyla oku. Ondan sonra istediğin ilmi tahsil edebilirsin. Önce Allah Azze ve Celle yaratıcı bir Allah'tan ve aynı zamanda onun Rab olduğundan bahsetti. Sadece yaratıcı değilmiş demek ki Allah. Aynı zamanda Rab olan bir Allah. Terbiye eden, göndermiş olduğu kitaplarıyla, peygamberleriyle terbiye eden, otoritenin sahibi olan, kanunun merciği olan, kanun koyan bir Allah. Allah böyle bir Allah ve bu şekilde bir Allah'ın adıyla oku evvela. Hem yaratan hem de terbiye eden, kanun koyan, medeniyetin yolunu öğreten bir Allah. Onun adıyla oku. Ondan sonra aynı zamanda şunu da bil ki halakal insane min alak. Sen de işte busun. Allah insan alaktan yarattı. Bir damla sudan meydana geldin. Spermle yumurtanın birleşmesinden oluşan embriyodan meydana geldin ey insan. Ben kainatın sahibi ve Rabbul Alemin iken sen de busun sadece. Bunu hiçbir zaman unutma dedin. Bundan daha güzel bir başlangıç olabilir mi? Allah Azze ve Celle insanı dine temayüllü olarak yarattı. Ve göndermiş olduğu dini de insanın fıtratına uygun bir şekilde gönderdi. Çünkü Allah bu din ile yeryüzünde bir medeniyet kuracaktı. Bu medeniyetin kurulabilmesi için yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyetin kurulabilmesi elbette ki dinin insana uygun olmasıyla mümkündü. Fıtri olmasıyla mümkündü. Fıtri olmayan bir din insanları kendisine uzaklaştıracaktı. İşte onun içindir ki biraz sonra da temas edeceğim gibi ruhbanlık Hristiyanlığın esaslarından olan ruhbanlık insanları dinden imandan soğuttu. Çünkü fıtrata aykırıydı. Fıtratla savaşıyordu. Fıtratla savaşan bir dinin yeryüzünde hakim olması ve bir medeniyet meydana getirmesi mümkün değildi. Allah Azze ve Celle onun içindir ki insanın nefsinin terbiyesiyle işe başladı.
Eğer bir medeniyet yeryüzünde insan nefsini terbiye etmeden işe başlıyorsa, o medeniyet insana uygun bir medeniyet olmayacaktır. Eğer bir inanç insan nefsini terbiye edemiyorsa, o inanç hiçbir zaman insana uygun bir medeniyet meydana getiremeyecektir. Eğer bir inanç güçlüleri frenlemiyorsa, güçlü olanların zayıfları ezmesine engel olmuyorsa, güçlü olduğu zamanda bile kendisinin bir damla sudan yaratıldığını hatırlamasını sağlamıyorsa, o inanç hiçbir zaman bir medeniyet meydana getiremeyecektir. Onun içindir ki Kur'an bununla başlar işe. Sen busun ey insan, bir damla sudan yaratılmışsın. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıtır. İslam medeniyetinin en önemli esaslarından birisi tevhid idi. Tevhid, yeryüzünde Allah'tan başka hiçbir ilahı tanımamak. Göklerde zaten Allah'tan başka ilah tanımıyor insanlar. Fakat göklerde Allah'tan başka ilah tanımayanlar, yeryüzünde Allah'tan başka ilahlar tanıyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'de, ey Rabbim demişti, ey Allah'ım, göklerde senin iraden olduğu gibi yeryüzünde de senin iraden olsun. İsa Aleyhisselam'ın bu sözünü Allah Azze ve Celle şimdiki İncil'lerde bile muhafaza edilmesini takdir etti. Bu sözün muhafaza edilmesini takdir etti. Fakat bu söze rağmen yine de Hristiyan alemi Allah'ı göklere hapsetti. Yeryüzüne karışmayan bir Allah'a inanmak istediler. İnsanoğlu daima özgür olmak istedi. Özgür olmak istedikçe nefsinin kulu olmaya başladı. Allah Azze ve Celle yeryüzünde benden başka ilah tanımayacaksınız dediği halde onlar Allah'a teslim olmak istemediler. Bütün peygamberlere karşı gelinmesinin sebebi de buydu. Onlar Allah'ın varlığı konusunda şüphe içinde değillerdi. Bize mekteplerde öğretildiği gibi, hatta bazen camilerde hocalardan öğrendiğimiz gibi, Mekke müşrikleri, putperestleri Allah'ı inkar ediyor değillerdi. Ebu Cehil dahi Allah'a yemin ederek konuşuyordu. Efendimiz'den önce doğmuş olan babasının adı Abdullah idi. Ona bu ismi veren Efendimiz'in dedesi putperest olan Abdülmuttalib idi. Eğer Allah'a kabul etmeseydi çocuğuna Abdullah ismini verir miydi? Ama putperestlerin esas sorunları Allah'ın zatı hakkında değildi. Allah'ın yeryüzüne müdahalesinde sorun yaşıyorlardı. Onların inandığı Allah yeryüzüne karışmayan bir Allah olmalıydı. Onlara karışmayan bir Allah. O yüzden zayıf ilahlar edinmişlerdi. Putperestlerin ilahlarının birçoğunun ismi dişi ismidir. Dişileri zayıf gördüklerinden dolayı zayıf ilahlar istiyorlardı. Allah Azze ve Celle ise yeryüzüne müdahale etmek istiyordu. Onlar yeryüzüne karışmayan bir Allah isterken, Aristo gibi, Aristo'nun felsefesi de öyleydi. Aristo der ki, Allah o kadar yücedir ki, o kadar yücedir ki, kainatı yaratmış ve sonra insanla ilgilenmemiştir. Allah gibi yüce bir zatın insanla ilgilenmesi olacak şey değildir der. Halbuki Allah Azze ve Celle yeri gelir, bütün mahlukatıyla ilgilendiği gibi insanla da ilgilenecektir elbette. Mikropla ilgilenen Allah insanla ilgilenmeyecek mi? İnna Allah la yastahi an yadriba meselen ma ba'udatan fema fawqaha. Allah bir sivrisineği misal vermekten çekinmez. Veya sivrisinekten daha üstün olanıyla ilgilenmekten çekinmez. Koskoca Allah sivrisinekle mi ilgileniyor diyenler olabilirler. Fakat Allah yeri gelir sivrisinekten bahseder. Yeri gelir dağlardan bahseder. Yeri gelir denizin dibindeki dalgalardan bahseder. Yeri gelir Allah Azze ve Celle insandan bahseder. Bu Allah'ın yüceliğini gösterir. Allah'ı basitleştirmez haşa. Bütün kainatı aynı anda idare edebilen bir Allah olduğunu gösterir. Aristo'nun dünya tarihine geçmiş önde gelen filozoflardan birisi olan ve bugünkü Batı medeniyetinin temellerini atmış olan, esaslarını koymuş olan Aristo'nun fikri bundan ibaretti. Dünya çapında bir zeka olarak görülüyor olsa da hakikatte dünya çapında bir cahilden başka bir şey değildi. Onun anlayışına göre Allah Azze ve Celle yeryüzüne karışmıyordu. Bütün kafirlerin itirazı da bu noktadan olmuştu. Mekke putperestinin de itirazı buydu. Onlar diyorlardı ki Allah var ama Allah azze ve celle seni peygamber olarak göndermemiştir. Kur'an-ı Kerim bu meseleyle ilgili olarak buyurur ki ey Resulüm, hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Onlar senin Muhammed'in emin olduğunu çok iyi bilirler. Onlar sana yalancı da diyemezler. Fakat hakikatte onlar Allah'ın ayetlerini inkar etmektedirler. Onlar hakikatte Allah'ın ayetlerini, yani Allah'ın yeryüzüne bir peygamber göndermesini ve bir kitap indirmesini, Allah'ın müdahale etmesini, yeryüzünde bir medeniyet kurmasını inkar etmektedirler. Yoksa onlar senin Muhammed'in emin olduğundan emindirler. Sen üzülme Resulüm. Hakikatte onlar seni değil, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah Azze ve Celle bütün bu itirazlara rağmen yine de insana insanı tanıttı ve bir medeniyet kurmanın temellerini attı. Yeryüzündeki en önemli an, yeryüzündeki en önemli saniyeler hangi saniyelerdir deseniz, Efendimiz'e dağda Hira'da gelmiş olan o vahyin indiği saniyelerdir derim. Allah Azze ve Celle'nin oku ey Resulüm dediği, işte o saniyeler kainatın belki en önemli saniyeleriydi. O vahyin gelmesiyle artık yeryüzüne bir medeniyetin temelleri atılıyordu. Artık her şey Allah'ın adıyla okunacaktı. Artık ne yapılıyorsa Allah'ın istediği şekilde yapılacak. Bir medeniyet meydana getirilecekti. Artık Allah'ın istediği medeniyetin dışında diğer medeniyetler yavaş yavaş yıkılacaktı. Vahyin başlamasının manası buydu. Artık Bizans'ın sona ermesi demekti. Artık putperestliğin yıkılması demekti. Artık insanın özgür olmadığının insana bildirilmesi demekti. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıttı. Buyuruyor ki Kur'an, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı en güzel surette yarattık. Diğer taraftan aynı Allah, aynı kitabında buyurur ki, خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Biz insanı alaktan yarattık. Bir yönüyle basit bir varlık, bir damla sudan meydana gelmiş, bir sperimden tiksinti duyulan bir sudan meydana gelmiş, bir taraftan da ahsen-i takvim suretinde yaratılmış, Allah Azze ve Celle ona kendi ruhundan üflemiş, Allah Azze ve Celle onu kainatında, dünyasında kendi halifesi yapmış, Allah Azze ve Celle ona meleklerini secde ettirmiş, bir taraftan üstün bir varlık, bir taraftan da basit bir damla sudan yaratılmış olan bir varlık. Allah Azze ve Celle insanın bünyesinde bu iki zıt şeyin birleştiğini anlatıyordu. Ey insan, sen bir taraftan çok değerlisin. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ben sana ruhumdan üfledim. Ve iskumna lil melaiketi sucudu li Adem. Biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Hiç günahı olmayan melekleri bile Adem'e secde ettirdik. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Ve biz Adem'e isimleri öğrettik, ilim verdik. Bütün bunlardan sonra bu insan diğer taraftan çok basit bir varlık. Bir damla sudan yaratılmış. Bu şu demek oluyordu. Ey insan, sen değerlisin ama melekler bile sana secde ettirilmiş ama bu senin kendi şerefinden kaynaklanmıyor. Bu senin kendi marifetinden kaynaklanmıyor. Senin mayan sonuçta bir damla sudan ibaret. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Batı medeniyetinin temelinde işte bunu unutmak var. Bunu unutan insan yeryüzünde güç ve kuvvet eline geçince firavunlaşır. Firavun olmak demek bundan başka bir şey demek değil. Firavun nedir diye sorsaydınız, firavun olmak ne demek diye sorsaydınız, işte budur firavun olmak. Yeryüzünde kendini unutmak, bir damla sudan yaratıldığını unutmak ve kendini bir şey zannetmeye başlamak. Allah Azze ve Celle işte onu unutmasın diye insan daha ilk ayetlerinde halakal insane min alak demişti. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Bunu unutursan sonun kötüye gider. Ve la tekunu kellezine nesullah. Allah'ı unutanlar gibi olmayın sakın. Eğer olacak olursanız Allah size kendini unutturmamak için her şeyi yarattı. Nereye bakarsanız Allah'ın sonsuz mahlukunu göreceksiniz. Nereye bakarsanız bakın, bir hapishaneden bile bakacak olsanız gökyüzünü göreceksiniz, güneşi göreceksiniz, toprağı göreceksiniz, Yeri gelecek sineği göreceksiniz. Fareyi göreceksiniz. Böcekleri göreceksiniz. Allah unutulmamak için her şeyi yaptı. Ve la tekunu kellezine nesullah. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer unutacak olursanız fe ensahum enfusahum. Allah da size sizi unutturur. Size sizi unutturmasının manası şu. Siz şerefli bir varlık olarak yaratılmıştınız. Bunu unutursunuz. Melekler size secde etmişti. Bunu unutursunuz. Firavunlara kul olmaya başlarsınız. Firavunların önünde iki büklüm olursunuz. Malın önünde, makamın önünde iki büklüm olmaya başlarsınız. Halbuki size melekler secde ettirilmişti. Allah'ı unuttuğunuz zaman ceza amelin cinsinden. Allah da size sizi unutturacaktır. Siz Allah'ı unuttuğunuz için Allah da size şerefli bir varlık olarak yaratıldığınızı unutturur. Sana Allah Azze ve Celle melekleri secde ettirmişken ve sana kendi ruhundan üflemişken, senin içerinde Allah'ın ruhu varken sen Allah'ın düşmanlarına, firavunlara ve kullara kulluk yaparsan işte Allah Azze ve Celle bunu bağışlamayacaktır. Şirkin bağışlanmamasının bir sebebi bu. Diğer taraftan şirk esas itibariyle Allah'ı insan makamına indirmek ve onun tam tersi insanı da Allah makamına yüceltmektir. Bu her ikisi de sonsuz bir cinayettir. Sonsuz cinayete sonsuz azap gerekir. Allah Azze ve Celle insana hiçbir zaman kendini unutmamasını öğretti. اَرَعَيْتَ مَنْ اِتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü o kimseyi? Onun ilahı nefsi olmuş. Ondan başka bir ilahı yok. Burada mef'ulü sen'i mef'ulün evvele takdim edilmiş. Yani kelime yer değiştirmiş. Birinci olarak gelmesi gereken kelime ikinci olarak getirilmiş. اَرَعَيْتَ مَنْ اِتَّخَزَ هَوَهُ اِلَٰهَ دَنِلَجَيْنَا. اَرَعَيْتَ مَنْ اِتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى denilmiş. Denilmek isteniyor ki İhtisas ifade etsin diyen, yani onun hakikatta nefsinden başka ilahı yoktur, o manaya gelsin diyen, Allah ile birlikte başkalarını aslında putlaştırmış değil, yahut da falanları filanları putlaştırmış değil, hakikatte o şeytana da kulluk yapıyor değil, hakikatte onun tek bir ilahı vardır, o da onun kendisinin nefsidir. İşte İnsanın nefsine kul olmaması için Allah Azze ve Celle kendisini unutulmamasını emrediyordu. Eğer nefsine kul olmamak, şeytana kul olmamak, firavunlara kul olmamak istiyorsan beni unutmayacaksın. Beni unutacak olursan güç ve kuvvet eline geçtiğinde firavun kesileceksin. Güç ve kuvvet eline geçmediği zaman da o zaman da firavunlara kulluk yapacaksın. Her iki halükarda da aşağılık bir varlık olacaksın. Firavun olsan da cehenneme gireceksin. Firavunlara kulluk yapsan da cehenneme gireceksin. Bu insan her iki halükarda da bir şeyi unutmuştur. Her iki halükarda da nefsini unutmuştur. Firavun olduğunda bir damla sudan yaratıldığını unutmuş. Diğer taraftan firavunlara kulluk yaptığında ise Allah'ın kendisine melekleri secde ettirdiğini unutmuş. Şerefli bir varlık olduğunu unutmuştur. Allah Azze ve Celle insanın ne olduğunu öğretti. İşe bununla başladı. İnsan evvela kendisini tanımalıydı. Diğer taraftan insan şayet kendisini tanımayacak olursa hayatı da tanımayacak. Hayatı da koyması gereken yere koyamayacak. Kendisini koyması gereken yere koyamayanlar hayatı da koyması gereken yere koyamazlar. İşte o zaman onlardan bir kısmı hayatı putlaştıracak. Hayata daldıkça dalacak. Ve hayatın bütün zevklerinden istifade etmekten başka bir şey düşünemeyecek. Halbuki Allah Azze ve Celle hayatı da bize öğretmek istedi. İslam medeniyetinin temellerinde bunlar vardı. İnsanı tanımayan, hayatı tanımayanın İslam medeniyeti kurması mümkün değildi. Hayatı tanımalıydık evvela. Allah Azze ve Celle hayatın bir yönden değerli, bir yönden değersiz olduğunu ifade etti bize. Kur'an bir taraftan dünya nimetlerinin basit olduğunu ifade eder. Ama diğer taraftan aynı Kur'an dünya hayatının sonunda cennet veya cehennem olduğunu söyler. Dünya nimetleriyle dünya hayatını ayırır Allah Azze ve Celle. Dünya nimetlerini basit görmemizi ister bizden. زُيِّنَ لِلنَّاسِ هُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. İnsanlara hoş gösterilmiş bazı şeyler. Kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler, hayvanlar, ziraatçılık, atlar, mercedesler. İnsanlara hoş gösterildi bütün bunlar. Halbuki bütün bunlar dünya hayatının basit menfaatlerinden başka bir şey değil. Asıl varacağınız yer Allah katındadır buyurdu. Kur'an bir taraftan dünya nimetlerini basit gösterdi bize. Ama diğer taraftan dünya hayatının sonunda madem cennet veya cehennem var, o takdirde demek dünya hayatı çok değerlidir. Dünya hayatını değerli gördüğünüz, dünya nimetlerini basit gördüğünüz zaman insan ne olacaksınız? Aksi halde dünya nimetlerini önemli görenler dünyaya tapmaya başlayacaklar. Nefislerinin önünde iki büklüm olacaklar. Allah'a secde etmeyenler nefislerine secde edecekler. Dünya nimetlerinin ele geçirdikleri zaman firavun kesilecekler. Yeryüzünde diktatörlük taslayacaklar. Çünkü onlar dünya nimetlerine çok önem vermektedirler. O dünya nimetlerini ele geçirdikleri zaman değişecekler. Bu esas itibariyle bundan kaynaklanır. Dünya nimetine değer verdiği zaman insan bu hale gelir. Diğer taraftan dünya nimetlerini ele geçirememişse o zaman da perişan olacak. O zaman belki intihar yolunu seçecek. İntihar edenler hakikatte dünya hayatını veya dünya nimetlerini basit gördüklerinden intihar etmiyorlar. Dünya nimetlerini önemsemediklerinden intihar etmiyorlar. Hakikatte intiharlar dünyaya tapmaktan kaynaklanır. Dünya nimetlerine tapanlar o nimetler ellerinden alındığında veya o nimetlere ulaşamadıkları zaman işte o zaman bunalıma girer ve intiharı seçerler. Ama dünya nimetlerini koyması gereken yere koyanlar, onlar dünya nimetlerine ulaştıkları zaman firavun olmazlar. Onlar dünya nimetlerine ulaşamadıkları zaman da intihar da etmezler. O yüzden İslam medeniyetinde intihar hadiseleri pek yoktur. Batı medeniyetinde ise çoktur. Dünya nimetlerine en fazla sahip olan devletlerden, dünyanın en zengin devletlerine intihar hadiselerinin çok olmasının sebebi budur. Çünkü dünyayı putlaştırmışlardır. Dünya hayatını da, dünya nimetlerini de putlaştıranlar, o dünya nimetlerine ulaşamadıklarında veya ellerinden alındıklarında intihardan başka ne yapabilirler ki? Hakikatte hayatı yerli yerine oturtamayan insanın mutlu olması mümkün değil. O yüzden Batı medeniyeti insana huzur veremedi. O yüzden Batı medeniyeti insanı mutlu edemedi ve insana uygun bir medeniyet meydana getiremedi. Bunu Batı'nın en önde gelen düşünürlerinden Aleister Crowley da ifade eder. Dünya çapında doktor, insan üzerinde bütün ilmi çalışmaları yapmış olan bu adam, İnsan denen meçhul kitabında belki 50-100 yerde aynı hakikati anlatır. Batı medeniyetinin de, sosyalist medeniyetin de, Doğu blokunun da Batı blokunun da insanı tanımadığını açıkça ifade eder. Biz insanı tanımıyoruz der. Biz fizik ilimlerinde ilerledik. Biz kimyada ilerledik. Fakat psikolojiyi tanımadan, insanı tanımadan maddeyi tanıdık. Maddeye hakim olduk. İnsan hakim olmadan maddeye hakim olduk. Bu durumda insan maddeye hakim olunca maddeye yanlış yön vermeye başladı. Kendini tanımadan maddeye hakim olunca o zaman kendisine uygun bir medeniyet de ortaya koyamadı. Kendisine uygun bir medeniyeti ortaya koyamamasının sebebi insanı tanımıyor olmasıydı. Büyük bir bilim adamı olarak ve bu kitabıyla Nobel ödülü almıştı. Nobel ödülü verenler insanı tanımıyoruz diyen, insan üzerinde ömrünü geçirmiş olan bu bilim adamına ödül vermeyi uygun bulmuşlardı. Evet diyordu ki sosyalist blok insanı tanımıyor. Doğu bloku insanı tanımıyor. O yüzden uzun sürmeyecektir ömrü. Yakında çökecektir dedi ve 50 sene sonra 1980'lerde bu gerçekleşti. Aynı adam demokrasinin de insanı tanımadığını, Batı medeniyetinin de insanı tanımadığını, acilen insanı tanıma çalışmaları yapmak zorunda olduğunu ve bu medeniyetin insana huzur veremediğini, yeniden insanı keşfetmek zorunda olduğumuzu onlarca yerde ifade eder. İnsanı tanımadık. Çünkü insanı tanımak için gayret göstermedik. Çünkü insanı tanıdığımız zaman zengin olmayacaktık. Çünkü insanı tanıdığımızda cebimiz paralarla dolmayacaktı. Ama maddeyi tanıdığımızda, maddeye şekil verdiğimizde o zaman zengin olacaktık. Uçak yaptığımız zaman zengin olacaktık. Taksi yaptığımız zaman zengin olacaktık. Fakat insanı tanıdığımız zaman bu bize bir menfaat sağlamayacağından dolayı insanla ilgili bilimleri terk ettik. Ondan dolayı da kurduğumuz medeniyet insana huzur vermedi diyor. Açıkça itiraf ediyor. Kurduğumuz medeniyet insanın başının belası oldu diyor. Bizim bu medeniyetimiz yeniden değiştirilmeli ve yeniden medeniyeti kurabilecek, insana uygun bir medeniyet kurabilecek olan insanlar yetiştirmeliyiz diye feryat ediyor. Ve çeşitli çözüm yolları öneriyor. Onun da ifade ettiği gibi Batı medeniyeti gerçekten de insanı tanımamış, insana uygun bir medeniyet meydana getiremediğinden çeşitli ideolojiler ortaya koymuş ama bütün ideolojiler çöktü. Bütün ideolojilerin çökmesi neyi gösteriyor? Hiçbirisi insanın fıtratına uygun değil. Hiçbirisi insan gerçeğine uygun olmadı. Hiçbirisi hayat gerçeğine uygun olmadı. Hiçbirisi insana yön veremedi. Belki uzaya gitmeyi bilim sağlayabildi ama o bilim insanı insan yapamadı. İnsanı insan yapamayan bir bilim nasıl medeniyet meydana getirebilir? Bilim adamı var olanı keşfeder. Bilim adamı bu şöyledir der. Ama aydınlar ve alimler işte onlar ancak diyebilirler ki bu şöyle olmalıdır. Şu şöyle olmalıdır. Bilim adamları medeniyet meydana getiremezler. Bilim adamları ancak getirseler teknolojiyi kurabilirler ve modern bir hayatı meydana getirebilirler. İnsanın hayatının daha kolay olmasını sağlayabilirler. Ama hiçbir zaman insana yön veremezler ve hiçbir zaman insanın nasıl olması gerektiğini öğretemezler ve hiçbir zaman insanın nefsine hakim olamazlar. Bilim nefse hakim olamaz. Nefis kuvvetlidir. Nefse hakim olmak zordur. Nefse hakim olmak ancak kutsi bir gerçekle mümkündür. Ancak kutsal değeri olanlar, o kutsal değerleri ancak onların nefislerine hakim olmalarını sağlayabilir. Kutsal değeri olmayanların nefislere hakim olması da mümkün değildir. Kutsal olan Kur'an ve sünnettir. Allah'tan gelen kutsaldır. Dolayısıyla Allah'tan gelen vahyin dışında insanın kontrol altına alabilecek olan bir gerçek mevcut değilken Batı bilginin kaynağı olarak bilimi görmüştür sadece. Bilginin kaynağı olarak mevcudatın üzerinde yapılan araştırmaları gördüler. Halbuki İslam'a göre bilginin kaynağı iki taneydi. Birincisi vahiy, ikincisi ise ancak bilim ya da mevcudat olabilir. Mevcudat üzerinde yapılan araştırmalar olabilirdi. Bilim bugün bir şey söyler, yarın değiştirir, başka bir şey söyler. Demek ki bilim hiçbir zaman mutlak hakikate ulaşamamaktadır. Değişmez gerçeklere ulaşamamaktadır. Hem ulaştığını kabul etseniz dahi o durumda da insana hakim olamamaktadır. İnsanın nefsine yön vermeyi başaramamaktadır. Sahabe-i kiram okuma yazmayı bile çoğunluğu bilmediği halde Allah Azze ve Celle içkiyi men ettiği zaman onları haram ettiği nefs içkiyi ağızlarından tükürmüşlerdi. Hiçbirisi içkinin zararlarını bilmiyordu. Onlar bilim sahibi, ilim sahibi değillerdi. Ama onlarda iman vardı. Kutsala sahiptiler. Onların kutsalları onlara içkinin haram olduğunu söylüyordu. Bu onlara yeterliydi. Kutsal olan onlara haram diyordu madem. O takdirde bu yeterliydi. Okuma yazma bilmese bile içkiyi terk edebiliyordu. Ama bugün tıp profesörü içkiyi terk edemiyor. Sigarayı terk edemiyor. Akıl çağında yaşadıklarını söylüyorlar. Bilim çağında yaşadıklarını söylüyorlar. Tarihin hiçbir devrinde akla bu kadar aykırı davranılmamıştır. Akıl bu kadar hiçbir zaman çiğnenilmemiştir. Sigaraların üzerinde sigara insanı öldürür yazıyor. Madem ki öldürür, neden çıkartıyorsunuz? Madem ki içki öldürür, neden imal ediyorsunuz? Akıl hiçbir dönemde insana bu kadar uzak kalmamış ve akıldan hiçbir zaman bu kadar insanoğlu uzaklaşmamıştı. Batı medeniyeti bilimi putlaştırdı. Bilimi kilise haline getirdi. Bilim onlara bütün gerçekleri söyleyecekti güya. Fakat söyleyemedim. Söylediği bir takım gerçekler varsa da o zaman da insana yön veremedim. Çünkü insanla zaten ilgilenmiyordum. İnsana yön vermek diye bir derdi de yoktu zaten. Onun bütün derdi menfaatıydı. Ondan dolayıdır ki insana uygun bir medeniyet meydana getirilemedi. Metafizikte, psikolojide ve sosyolojide ilerlemeden insan fizikte ve kimyada, matematikte ilerledi. Bunun sonunda o bilim insanın başına bela olmaya başladı. Alex Carroll'ın da ifade ettiği gibi bilim diyor bugün insanoğlunun başına bela olmuştur. Bizim elimizle yapmış olduğumuz bu şey bize düşmanlık yapmaya başlamıştır. İnsanın bugün en büyük düşmanı teknoloji haline gelmiştir. Evet, o bu şekilde ifade ediyordu. İnsanı tanımalıydık. İnsanı tanımadan, hayatı tanımadan kurulacak olan medeniyet insana uygun olmayacaktı. Allah Azze ve Celle o yüzden insana hayatın önemli olduğunu ama dünya nimetlerinin önemli olmadığını ifade etti. Dünya nimetlerine ulaştığın zaman şımarmayacaksın. Dünya nimetlerini kaybettiğin zaman da bunalıma girmeyeceksin. İşte bu anlayışı almış olanların medeniyeti ile bu anlayışı almamış olanların medeniyeti aynı olabilir mi? Bu anlayışı almış olanlar dünya nimetlerinin tamamına sahip olsalar, dünyanın imparatoru olsalar, yine de kendilerinin bir süperimden yaratıldığını unutmaz. Dünya nimetlerini basit görür ve her zaman Rabbine secde etmeye devam eder. Kendisini hiçbir zaman büyük görmez. Ama bu terbiyeyi almamış olanlara, bu esasları öğrenmemiş olanlara gelince, onlar dünyada güç ve kuvvet sahibi olduklarında, mal ve makam sahibi olduklarında, bir Firavun ve bir Karun kesileceklerdir. Allah Azze ve Celle, bir taraftan İslam medeniyetinin temelinde, tevhidin olması gerektiğini ifade ederken, göklerde değil, yeryüzünde de ilah olacak olan bir Allah, sadece yaratıcı olan bir Allah değil, aynı zamanda kanun koyucu olan bir Allah, bu şekilde kurulmuş olan bir medeniyet ile Allah'ın halifesi olduğunun farkında olan, vekil olmanın ötesine geçmeyen, hiçbir zaman ilahlığa soyunmayan insanların kuracağı medeniyetle ilahlaşmış olanların kuracağı medeniyet aynı olabilir mi? Batı medeniyetini esas itibarıyla bugünkü Batı medeniyetinin Hristiyani bir medeniyet olduğunu da söyleyemeyiz. Hristiyanlık belki bugünkü Batı medeniyetinin sorumlusudur. Fakat bugünkü Batı medeniyeti hakikatte Hristiyani bir medeniyet de değil. Çünkü bugünkü yapmış oldukları alçaklıkları ve zulümleri, bugünkü gelmiş oldukları noktayı hiçbir din kabul etmez. Hiçbir dinde zina serbest değil. Hiçbir dinde faiz serbest değil. Hiçbir dinde zulüm serbest değil. Fakat yaptıkları şey meydandadır. Dolayısıyla belki bugünkü Batı medeniyeti Hristiyani bir medeniyet değil ama Hristiyanlığın sebep olduğu bir medeniyettir. Çünkü Hristiyanlık bilim adamlarını dinden soğutmuştur. İslam bilime değer vermiş. Allah Azze ve Celle bilimle ilgili bir sürü ayetler indirmiş. 20. asırdan ya da daha doğrusu Efendimiz'den sonraki asırlarda kıyamete kadar bilimin gelişeceğini bilen Allah bütün çağlara hitap etsin diye her çağda Kur'an yeniden iman edilsin Kur'an'a diye Allah Azze ve Celle bilimsel bir sürü ayetler de indirmişken ve Kur'an'ın verdiği haberler her gün birer birer ortaya çıkarken kilisenin iddialarının yalanları da Rönesans hareketiyle birer birer ortaya çıkmaya başlamıştı. 15. 16. 17. yüzyıllarda Batı'da bilim hareketi başladığında, Rönesans başladığında, işte o zaman kilisede alarm zilleri çalmaya başladı. Çünkü kilisenin yanlışları ortaya çıkıyordu. Kilisenin yanlışları ortaya çıktıkça insanlar, bilim adamları özellikle dinden soğumaya başladılar. Onları aforoz etmekte çareyi buldu kilise. Birçoğunu idam etti ama bu sonuç getirmedi. Sonuçta bilim galip geldi. Kilise çökmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Batı'nın dinsizleşmesinde Hristiyanlık, o yanlış din, bir sebep oldu. Belki tamamen kendi medeniyeti olmasa da esas itibariyle Batı insanının Roma medeniyetine dönmesine sebep oldu. Yunan felsefesini de terk ettiler. Roma medeniyetine döndüler. Roma medeniyeti ateist bir medeniyetti. Tamamen maddeci bir medeniyetti. Şeytanın ahlakı vardı. Şeytan da maddeciydi, hatırlayın. Allah Azze ve Celle şeytana Adem'e secde et dediğinde secde etmemişti. Sebebini sorduğunda ise halakten eminler ve halaktahu min tîn demişti. Ben ateşten yarattın Allah'ım. Adem'i topraktan yaratmışken ben nasıl secde edebilirim Adem'e diyordu. Maddeye bakıyordu şeytan. İlk materyalist şeytan idi. Halbuki Allah Azze ve Celle maddeye bakmıyordu. Maddeye bakılmasını da istemiyordu. Allah'ın üstün dediği üstündü. Maddenin önemi yoktu. Allah'ın üstün dediği üstün. Allah'ın ilim öğrettiği üstün. Allah'ın yeryüzünde halife yaptığı üstün. Allah'ın kendi ruhundan üflediği üstün idi. Ama şeytan maddeye bakıyordu. Maddeye bakanlarda şeytan ahlakı var. Dolayısıyla bütün materyalist medeniyetler, bütün maddeci medeniyetler hepsi esas itibariyle nefsin ve şeytanın meydana getirdiği medeniyetlerdi. Allah Azze ve Celle ise insanın ruhunun üstün olduğunu öğretiyordu insanlığa. İnsan ruhu üstündü. İnsanı meleklerden üstün yapan buydu. Allah ona ruhundan üflemişti. İnsanın ruhu üstündü. Maddesi değil. Fakat Batı medeniyeti insanın maddi vücuduna değer verdi. Maddeye değer verenler, ruha değer vermeyenler, işte onlar insanın koymaları gereken yere koyamadılar. Maddeyi koymaları gereken yere koyamadılar. Manayı koymaları gereken yere koyamadılar. İslam'da insanın ruhu üstünken, manevi ciheti, manevi yönü üstünken, Batı medeniyetinde ise insanın maddi yönü üstün idi. Bir medeniyet ki maddeye, manadan daha çok değer veriyorsa o medeniyet cahiliye medeniyetidir. Bir medeniyet ki o medeniyette aileye değer vermiyor. İnsanlar aileden daha çok şehvete değer veriyor. Aileyi darmadağın ediyor. Karı koca arasındaki ilişkileri bozuyor. Boşanmaları arttırıyorsa o medeniyet cahiliye medeniyetidir. Bir medeniyet Allah'ın dediği olmuyor, kulların dediği oluyorsa o medeniyet cahiliye medeniyetidir. Bir medeniyet Allah'a şirk koşuluyorsa, Allah'tan başka ilahlar tanınıyorsa o medeniyet gerici bir medeniyettir. Bir medeniyetten bir medeniyette eğer Allah'ın dediği yerine insanların dediği oluyorsa, Allah'a kulluk yerine insanlara kulluk yapılıyorsa o medeniyet nasıl olur da ilerici olabilir? Eğer insanların zenginleri için ayrı bir takım değer ölçüleri, fakirleri için ayrı bir takım değer ölçüleri, Türkiye insanının ayrı değer ölçüleri, İran'ın ayrı değer ölçüleri, sosyalist blok ülkelerinin ayrı değer ölçüleri, kapitalist blokun ayrı değer ölçüleri olacak olursa, kesinleşmiş olan bir takım değer ölçüleri olmazsa, insanların ortak değerleri olmayacak olursa, böyle bir medeniyet ilerici bir medeniyet olmayacaktır. İnsanların hepsine uygun olan, ortak değere sahip olan, bütün dünyada geçerli olacak olan, bir takım kriterlere sahip olmayan medeniyetler, gerici medeniyetler olacaktır. Yeryüzünde yeryüzünde kadını şehvet aracı haline getiren medeniyetler hiçbir zaman medeniyet sayılmayacaklar. Modern bir hayatı kurmuş olabilirler. Fakat hiçbir zaman bunlar medeni demek değildirler. Uzaya gitmek medeni olmak demek değil. Yaşam araçlarının değişmesiyle modern bir insan olabilirsiniz. Fakat bu modern olmak medeni olmak demek değil. Siz bir yamyamı bile 5 dakikada modern bir insan haline getirebilirsiniz. Siz bir yamyamın eline bir cep telefonu verir. Siz yamyamın elbisesini değiştirir. Gözüne bir gözlük takar. Altına güzel bir araba verdiğiniz zaman işte modern bir insan var karşınızda artık. Fakat bu insan medeni midir? Medeni olmak ruh haliyle alakalıdır. Maneviyatla alakalıdır. Fikri ve zihni bir vaziyettir. İnsanın şekliyle, şemaliyle alakası yoktur. Modern olmak yaşam araçlarının değişmesiyle mümkündür. Fakat medeni olmak ruhun değişmesiyle, nefsin terbiye edilmesiyle, ahlakın değişmesiyle mümkündür. Dolayısıyla Batı yeryüzünde modern bir hayat meydana getirebildi. Batı medeniyeti modern hayat meydana getirebildi ama medeni bir hayat meydana getiremedi. Şu anda Irak'ta yapmış oldukları alçaklıklar, namussuzluklar, bütün bunlar gerek Irak'ta gerek Afganistan'da, gerek Filistin'de gerek bütün dünyada, gerekse İslam aleminin belki Amerika tarafından işgal edilmemiş gibi görünen, Rusya tarafından işgal edilmemiş gibi görünen, hakikatte onların işgali altında olan diğer devletlerinde bile var olan durumlara baktığınız zaman modern bir hayat gerçekleştirilebilmiş olsa bile medeni bir hayatın gerçekleşmediğini göreceksiniz. Bir memlekette eğer kadın mesela kadının çocuk yetiştirmesi, çocuğa şekil vermesi, çocuk üretmesi değerli görülmüyor da kadının mal üretmesi değerli görülüyorsa, mal üreten kadın değerliyse, çocuk üreten, çocuğa şekil veren, yarının nesillerini hazırlayan kadına değer verilmiyorsa, o medeniyet cahiliye medeniyetidir. O medeniyet gerici bir medeniyettir. Bir medeniyette, bir toplumda şayet erdemli insanlara hürmet edilmiyor, zenginlere hürmet ediliyorsa, o medeniyet gerici bir medeniyettir. Bir toplumda ilim sahiplerine hürmet edilmiyor, makam sahiplerine hürmet ediliyorsa, o toplum gerici bir toplumdur. O toplum maddeye tapmaya başlamıştır. Makamın önünde eğilmektedir. O toplum materyalistleşmiş olan bir toplum demektir. Eğer bir toplumda cihat ya da savaş, eğer bir takım maksatlar için, ganimet gibi, mal gibi, makam gibi bir takım maksatlar için yapılıyorsa, o toplum cahiliye toplumudur ve gericidir. İnançlar için yapılmayan savaşlar, inanç için savaş yapmayanlar gericidirler. İnanç için değil de yeraltı ve yerüstü zenginlikleri için savaş yapanlar, onlar hakikatte gericidirler. İnsan ilerlediği zaman inanca değer verir. Geri kalmış toplumlar mala ve makama değer verirler. Küçük kafalar mala değer verirler. Küçük kafalar malın önünde eğilirler. Orta kafalar makama değer verirler. Fakat büyük kafalar ise akideye değer verirler, inanca değer verirler, takvaya değer verirler, insanın erdemli olup olmadığına değer verirler. Büyük kafaya sahip olan bir insan ilim sahiplerine değer verir, makam sahiplerine değil. İnsanlar ve toplumlar ilerledikleri zaman işte ancak o zaman inanca değer vermeye başlarlar. Ve işte ancak o zaman inançları uğrunda mücadeleye başlarlar. O noktaya gelinceye kadar savaş imparatorlar arasında olur. Huntington'un Medeniyetler Çatışması makalesinde dediği gibi asırlarca imparatorlar arasında oldu savaş. Sonra ırklar arasında oldu savaş. Sonra izimler arasında oldu savaş. Sonra bütün bunlar bitti. İmparatorlar arasında savaşlar bitti. İzimler arasında da bitti. Irklar arasında da bitti. Şu anda yeryüzünde insanoğlu medeniyetler savaşına hazırlanıyor diyordu. Bunu söylerken de birkaç sebep sayar ve o sebeplerin içerisinde ilk sebep ve en önemli sebep olarak der ki, medeniyetler bir gün mutlaka çatışacaklardır. Çünkü medeniyetler arasındaki farklılıklar sadece hakiki farklılıklar değil, aynı zamanda esaslı farklar vardır. Medeniyetler arasındaki farklar insanlar tarafından zannedilen, hakikatte olmayan farklar değil. Hakikaten medeniyetler arasında fark vardır. Hakikaten ciddi farklar vardır. Esaslı farklar vardır. Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki fark tevhidle şirk kadardır. Tevhidle şirk arasında ne kadar fark varsa İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti arasında da o kadar fark vardır. İslam medeniyeti bir taraftan imanı yerleştirir, bir taraftan ibadeti yerleştirir, bir taraftan erdemli bir toplum meydana getirir, ahlakı yerleştirir, diğer taraftan da cihadı onlara emreder. Fakat hiçbir zaman cihadı ganimet almak için yahut şan şöhret sahibi olmak için caiz görmez ve bu şekilde cihad edenlerin cehennemde olduğunu söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mal için, ganimet için, şan şöhret için savaşanların Allah yolunda olmadıklarını, bu şekilde ölenlerin de şehit olmadıklarını, peki kimdir şehit ya Resulallah diye sorulduğunda da Allah'ın kelimesi olan La ilahe illallah'ı yüceltmek için savaşanlar, yalnızca onlar şehittirler buyurmuştu. Bu şekilde ümmet-i Muhammed'e medeniyetimizin bir esasını öğretiyordu. Ümmet-i Muhammed'in meydana getireceği medeniyet, hiçbir zaman yeryüzünde ganimet sahibi olmak, makam sahibi olmak için savaşmayacak. Böyle savaşanların cehennemde olduğunu söylüyor İslam. İslam medeniyetin esaslarındandı bu. Kur'an-ı Kerim Enfal suresinde Enfal kelimesini şimdilik ganimet olarak, ganimetler olarak tercüme edelim. Yes'elûneke anil enfal. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ Ey Resulüm, sana ganimetlerden soruyorlar. De ki onlara, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür, sizin değildir. Sizin değil. Bu ayet Bedir Savaşı'ndan sonra nazil olmuştu. Sahabe ganimet konusunda, ganimetin taksimatı konusunda kendi aralarında tartışıyorlardı. Üç kısma ayrılmışlardı. Her birisi kendilerine ait olması gerektiğini iddia ediyordu. Allah'ın Resulüne sormuyorlardı. Cahiliye döneminden kalma bir anlayıştı bu. Ganimet için savaşmamışlardı ama fakat şimdi ganimet taksimatı konusunda tartışma yapıyorlardı. Allah Azze ve Celle cevap verdi onlara. Ey Resulüm, sana ganimetlerden soruyorlar. Hakikatte ayeti kerimede enfal kelimesi geçiyor. Allah isteseydi anayim kelimesini kullanabilirdim. Sana ganimetlerden soruyorlar diye şimdilik öyle tercüme edelim. Enfal esas itibariyle ganimet demek değil. Fakat nafile olan şeyler demek, fazladan olan şeyler demek. Allah Azze ve Celle ganimet için bu kelimeyi seçti. Demek istiyordu ki ey müminler, ganimetler sizin değil. Siz ne için savaşmıştınız? Ne için savaştınız? Bir Allah'ın rızasını kazanmak. Ondan sonra diğeri de cenneti kazanmak için Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazandınız ve size cennetini de verecek. O halde siz ganimeti neden istiyorsunuz? Ganimet fazladandır. O yüzden enfal kelimesini kullandı Kur'an. Ganaim kelimesini kullanmak istemedi Allah Azze ve Celle. Enfal dedi adına. Her zaman onu enfal olarak göreceksiniz. Kendinizin hakkı olarak görmeyeceksiniz. Ve hiçbir zaman da bunun için savaşmayacaksınız. Ne güzel bir esas yerleştiriyordu Kur'an. Bu esası anlamış olanların kuracağı medeniyet hiçbir zaman zulüm yapar mı? Siz yeryüzünde mal sahibi olmak yahut şan şöhret sahibi olmak veya yeryüzünde bir diktatör olmak için savaşmayacaksınız. Bunları daima bir enfal olarak göreceksiniz. Malı da makamı da şanı şöhreti de bir enfal olarak göreceksiniz. Fazladan olarak göreceksiniz bunları. Onlara de ki ey Resulüm, enfal Allah'ın ve Resulünündür, sizin değil. Onlar bunu kabul ettiler. Tamam ya Rabbi dediler. Madem ki ganimetler Allah'ın ve Resulünün tamam dediler. Onlar kabul ettikten sonra Allah Azze ve Celle daha sonra göndermiş olduğu ayetiyle ganimetlerin 1/4'ünün mücahitlere ait olduğunu ilan etti. Bunu daha evvel neden söylemedi? Neden hemen işin başında ganimet konusunda tartışanlar, ganimetlerin 1/4'ü sizin aranızda taksim edilecek, 1/5'i ise Allah'ın Resulünün, Allah Resulünün akrabalarının, şunların ve şunların, neden bunu işin başında söylemedi de önce onların teslim olmasını istedi. Ganimetlerin Allah'a ait olduğunu, bunun fazladan onlara daha sonra verileceğini ifade ettim. Onlar bu hakikate teslim olduktan sonra işte o zaman Allah Azze ve Celle onlara ganimetlerden hisselerini takdir etti. Bu İslam medeniyetinin esasını gösteriyordu. Demek ki İslam medeniyetinde hiçbir zaman böyle maksatlar için savaşılmayacak. Böyle bir milletin kuracağı medeniyet, böyle bir milletin yapacağı cihat ile bu anlayışa ulaştırılmamış olan bir toplumun, bir süper gücün yapacağı savaş aynı olabilir mi? Onların meydana getireceği medeniyet ile Müslümanların meydana getireceği medeniyet aynı olabilir mi? Allah Azze ve Celle daima insana değer verdi. İnsanın ruhi yönünün maddi yönden üstün olduğunu ifade etti. Hiçbir zaman maneviyatı maddeden daha değersiz görmeyeceksiniz. Eğer bir toplum maddeyi maneviyattan daha değerli görüyorsa o toplum medeni bir toplum sayılmamaktadır İslam katında. Eğer bir toplum bağları, bahçeleri, şehirlerin güzelliğini, uzaya gitmeyi medeniyet olarak görüyorsa Allah Azze ve Celle öyle görmemektedir. Bu modern bir hayattır, demin de ifade ettiğim gibi. Batı medeniyeti insanlara modern hayatı sundu. Fakat hiçbir zaman medeniyeti sunamadı. İşte şu andaki hayatları meydandadır. Hiçbir zaman insanoğluna huzur veremedi. Yeryüzünde Batı medeniyeti hakim olduğu günden beri hiçbir zaman insan huzur bulamadı. Her türlü ahlaksızlık aldı başını gitti. Her türlü terör aldı başını gitti. Boşananların sayısı arttı. Anne babalar sokağa atılmaya başlandı. Kadın bir şehvet aracı olarak görünmeye başlandı. Ve yeryüzünde savaşlar çoğaldı. Her türlü eroin ve uyuşturucu çoğaldı. Batı medeniyetinin insanlığa sunduğu şeyler. Diğer taraftan insanlara belki bilimi de sundular. Fakat o bilim hiçbir zaman medeniyeti sağlayamadı. Fakat bize modern hayatı medeniyet diye yutturdular. Neden böyle yaptılar? Çünkü Batı sanayi devrimini gerçekleştirdikten sonra büyük miktarda mal üretmeye başlamıştı. Bu kadar malı satabileceği pazar aramak zorundaydı. Önceleri makine fazla üretmiyordu. Kendi toplumunun ihtiyacını karşılayacak kadar üretiyordu. Fakat sonra makinenin gelişimiyle, sanayi devriminin patlamasıyla, makinenin ve teknolojinin gelişimiyle fazla üretim meydana çıktı. Dünya sevgisi daha fazla üretime sebep oldu. İhtiyaçlarının ötesinde üretime sebep oldu. Bunun sonunda yeni pazarlar aramak zorunda kaldılar. Yeni pazarlar bulabilmek için başka milletlerin kültürünü değiştirmek zorundaydılar. Başka milletler aynı kültürlerini muhafaza ederlerse Batı'nın üretmiş olduğu mamulleri kullanmayacaktı. Ondan dolayıdır ki onların kültürünü değiştirmek zorundaydılar. Ya onların kültürünü değiştirecekler ya da onlar Batı'nın mamullerini kullanacaklar. Başka yolu yoktu bu işin. Onlara mal satmak zorundaydılar. Çünkü makine 10 kat üretiyordu mesela. Fakat nüfus 10 kat artmıyordu. Başka milletlere satmak zorundaydılar. İşte bunu görünce yani dünya sevgisi daha fazla üretime sebep oldu. Daha fazla üretim başka devletleri sömürmeye sebep oldu. Emperyalizme götürdü. Emperyalizm ise yeryüzünde zulümlere sebep oldu. Batı kendinin üretmiş olduğu mamullerin dünya tarafından kullanılabilmesi için modern hayatı medeniyet diye yutturmak zorundaydı insanlara. Ve yuttular. Toplumların ekserisi yuttular bu oyunu. Ve işte Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu kitabıyla bunu Müslümanlara anlatıyordu. Fakat nesillerimiz maddi gerilemeye, maddi gerilemeyle karşı karşıya kalan nesiller, maddi gerileme sonunda bir gün geldi manevi olarak da gerilediler. Batının karşısında eziklik duymaya başladılar. Maddi alanda ilerlemeyi gerekli gördüler. Maddi alanda ilerleyemeyince bu sefer batıya teslim oldular. Batının kültürüne teslim oldular. Şimdi kendi kendilerini kandırıyorlar. Medeniyetler ittifakı olacak diyorlar. Avrupa Birliği'nde medeniyetler buluşacak diyorlar. Senin medeniyetin mi kalmış ki? Hangi medeniyetlerin buluşmasından bahsediyorsun? Osmanlı'nın son zamanlarında bile medeniyetimiz çökmüştü. İslam kanunları vardı. Fakat İslam kanunları İslam medeniyeti demek değildi. Zaten İslam medeniyeti var olsaydı o devlet çökmeyecekti. Kanunlar belki ceset gibidir. Fakat inanç ise ruh gibidir. Ruh bedenden ayrıldığı zaman artık o ceset bir ölüdür. Osmanlı'da da böyle olmuştu. Ruh gitmişti, ceset kalmıştı, kanunlar kalmıştı. Fakat İslam medeniyeti aslında ölmüştü. Osmanlı'nın son zamanında bile İslam medeniyeti ölmüşken sen 80 yıldan beri kılık kıyafetimizden tut her şeyimize kadar batılılaşmış olduğumuz halde nasıl oluyor da medeniyetler buluşmasından bahsedebiliyorsun? Bu esas itibariyle mağlubiyetin saklanması gayretinden başka bir şey değil. Mağlup olduklarını ilan ediyorlar. Kopenhag kriterlerinin kabul edilmesi nedir? Kopenhag kriterlerini kabul edilmesini, Avrupa Birliği'ne girme isteklerini bir sürü açılardan ele alabilirsiniz. Avrupa Birliği'ne girmek siyasi açıdan, ekonomik açıdan, askeri açıdan, diğer açılardan ele alınabilir. Fakat onlar benim mevzum değil. Ben meseleye kültürel açıdan baktığım için şunu söyleyebilirim ki sizin Kopenhag kriterlerini kabul etmeniz demek hakikatte Kur'an'ın kriterlerini terk etmek demektir. Kur'an'ın kriterleriyle bir yere varamadığınızı söylüyorsunuz demektir. Biz Kur'an'la bir yere varamadık. Şimdi geldi Kopenhag kriterlerle bir yere varmak istiyoruz demektir. Kur'an bizi geri bıraktı demektir. Sen ne dersen de bunun manası budur. Bir milletin elinde Kur'an olsun da o millet Kopenhag kriterlerini alsın. Bir milletin elinde İslam medeniyetinin esasları olsun da o millet tarihte İslam medeniyetini meydana getirmiş olsun. O millet tarihte insanı insan yapmış olsun. Huzuru getirmiş olsun. Asr-ı cahiliyeyi asr-ı saadete çevirsin. Böyle esaslara sahip olsun da sonra o millet Kopenhag kriterlerini alsın. Yazıklar olsun. Elinde Kur'an'ın Kur'an gibi kriterler olacak da sonra o millet gelecek başka kriterler alacak. Avrupa'dan kriter alacak. Halbuki Allah Azze ve Celle buyurdu ki kuntum hayre ümmetin uhrucet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Allah size kriter verdi. Medeniyetin kriterlerini öğretti. Siz yeryüzünde en hayırlı ümmet olacak ve bir medeniyet meydana getireceksiniz. Size mükemmel kriterler verildi. Siz kafire hiçbir zaman itaat edemezsiniz. Kalem suresinde Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ey Resulüm sen yüce bir ahlaka sahipsin dedikten sonra birkaç ayet aşağısında buyurur ki فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ. Ey Resulüm kafirlere itaat etme, inkar edenlere itaat etme denmek isteniyordu ki ey Resulüm sen yücesin, yüce olanlar alçak olanlara itaat etmezler. Eğer itaat edecek olurlarsa o zaman şereflerini beş para etmiş olurlar. Üstün olanlar aşağıda olanlara itaat etmezler. Sen üstesin, aşağıda olanlara itaat edemezsin. Ve eğer itaat edecek olursan onlar gibi olursun. O yüzden Allah Azze ve Celle sen yüce ahlaka sahipsin dedikten sonra kafire itaat etme yasaklıyordu. Demek ki yüce ahlakın ilk şartı buydu. Demek ki medeniyeti kurmanın ilk şartı buydu. Demek ki kafire itaat etmemek İslam medeniyetinin esaslarından birisiydi. Allah Azze ve Celle bize öyle bir medeniyet indirdi ki, insanı tanıyan Allah, insana uygun, fıtrata uygun bir medeniyet indirdi. Ruhbanlığı reddettim. Takvanın toplum içinde kalmakla mümkün olabileceğini gösterdi. Hristiyanlık insanı toplum dışına çekerek, dünya nimetlerinden tamamen el etek çekerek, ancak o zaman takva olunabileceğini öğretirken, İslam hayatın içinde kalarak takva olunabileceğini öğretiyordu. Yeryüzündeki tek din, İslam'dan başka hiçbir din bu hakikati söylemedi. Hayatın içinde kalmak suretiyle, hayatı yaşamak suretiyle, hayatı yaşamak suretiyle takva olunması mümkündü. Ruhbanca bir hayat hakikatten kolay bir hayattı. Aslında toplum içinde yaşamak, toplumun sıkıntılarına katlanmak, toplumsal hayatın sıkıntılarına katlanmak, cemaat halinde yaşamak, devlet halinde yaşamak, ümmet halinde yaşamak hakikatte zordu. Onun için onlar ferdi yaşamayı tercih ettiler. O yüzden bütün ferdiyetçiler hakikatte Batı medeniyetinin etkisi altında kalmış kimselerdir. Batı medeniyeti ümmet anlayışını bizden aldı. Ümmet anlayışını kaldırdı. Halbuki İslam medeniyetin esaslarından birisi bu idi. İslam medeniyeti ümmetle ümmetin medeniyetiydi. Siz ümmet halinde İslam'ı tam olarak yaşayabilirsiniz. Ne devlet halinde İslam'ı tam olarak yaşayabilirsiniz. Ne cemaat halinde, ne fert halinde İslam'ı asla tam olarak yaşayamazsınız. İslam'ın birçok hükümleri devletle alakalı, birçok hükümlerim ümmetle alakalıdır. Ümmet olmadan İslam'ı tam olarak yaşamak mümkün olmasın diye Allah Azze ve Celle o şekilde dinini göndermiş ve Müslümanların ümmet olmasını onlara emretmiştir. Kur'an bizi ümmet olarak isimlendiriyor. Kur'an-ı Kerim başka bir isimle isimlendirmiyor. Kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas. Siz ümmet oldunuz. Ümmet elmalının da ifade ettiği gibi imamla aynı kökten gelir. Nasıl ki imam insanların önünde giden demek, insanlara yön veren demek, insanlara öncülük yapan demek, ümmet de o demektir. Bütün insanların önünde gidecek, bütün insanlara yön verecek, yeryüzünün kumandanı olacak, kumandan olmak için gönderilmiş olan bu ümmet, eğer bir gün gelir de ümmet anlayışını terk eder, ırk anlayışına kapılacak olursa, medeniyetimizin esasını terk edecek olursa, ulus devletlerine gerileyecek olursa, evet ulus devletleri ümmet anlayışından gerilemektir. Bütün Müslümanları kucaklayacak olan bir ümmet anlayışını kaybedenler, işte onlar ulus devletlerine gerilediler. Ümmet anlayışını kaybettikleri zaman ulus devlet anlayışına gerilediler. Çünkü ümmet oldukları zaman dünyanın dört bir tarafında olan bütün zulümlerden sorumlu olacaklardı. Ümmet olmak demek bu demek. İnnemel mu'minuna ihve demek. Müminlerin kardeş olması demek. Dünyanın neresinde bir Müslümana zulmedilse ondan kendini sorumlu görmek demek. Kardeş olmak demek. Kardeş olmanın bedelini ödemek demek. Dünyanın neresinde bir zulüm oluyorsa ondan sorumlu olmak demek. Yani ümmet olmak zor meseleydi. Bu zorluğu göze alamayanlar ırk devletlerine gerilediler. O zaman sadece ırklarından sorumlu oldular. Kendi ırkları dışında diğer Müslümanlara bir zulüm yapılacak olursa kendilerini ondan sorumlu görmediler. Çünkü artık onlar ırkçıydılar. Artık onlar müminleri kardeş olarak görmüyorlardı. Irak'a mı vuruluyor mesela? Araplara mı vuruluyor? Artık Türklerin umurunda olmayacaktı. Kürtlerin de umurunda olmayacaktı. Bir günde Kürtlere vurulduğu zaman Türklerin umurunda olmayacak, Arap'ın umurunda olmayacak. Bir günde Türklere vurulacak olursa Arap'ın umurunda olmayacak, Kürt'ün umurunda olmayacak, Endonezyalı'nın umurunda olmayacak. Çünkü ümmet anlayışını kaybetmiş, ırk anlayışına gerilemişlerdi. Medeniyetimizin esasını terk etmişlerdi. Bu medeniyetin esaslarından biriydi bu. Daha sonra bir defa düğüm çözüldü. Çorap söküğü gibi geldi gerisi. Irkçı da kalamadılar. Aşiretçi olmaya başladılar. Aşiretçi de kalamadılar. Aileci olmaya başladılar. Aileci de kalamadılar. Ferdiyetçi oldular. Bugün ferdiyetçi olanlar hakikatte batının oyununa gelmiş kimselerdirler. Fert olarak İslam'ı yaşamak onlara daha kolay geldi. Çünkü o zaman cemaatin sorumluluklarından, sıkıntılarından uzak kalacaklardı. Devletin sorumluluklarından uzak kalacaklardı. Ümmetin mesuliyetini taşımayacaklardı. Onun için ferdiyeti tercih ettiler. Halbuki Allah Azze ve Celle bize göndermiş olduğu medeniyetiyle ümmet olmayı emrediyordu Müslümanlara. Ümmet olacaksınız. Yeryüzünde bir medeniyeti ancak o zaman meydana getirebilirsiniz. Ve Müslümanlar bugün eğer ümmet olmayacak olurlarsa, bütün müminleri kardeşleri olarak görmeyecek olurlarsa, Allah'ın onlara vermiş olduğu vazifeyi de yerine getiremeyecekler. Ümmet olmadıktan sonra ne Türkiye tek başına Allah'ın verdiği vazifeyi yerine getirebilir, ne Mısır, ne İran, ne bir başkası tek başına Allah'ın verdiği vazifeyi yerine getiremez. Ancak bütün bunlar birleştikleri zaman, ümmet anlayışı içerisinde, kardeş anlayışı içerisinde olduklarında ancak o zaman Allah'ın onlara vermiş olduğu vazifeyi yerine getirebilirler. Allah Azze ve Celle bize bu şekilde yeryüzünde bir medeniyet kurabileceğimizi öğretti. Fakat Müslümanlar daha birçok esaslarını sayabiliriz. İslam medeniyetinin esasları sadece bunlardan ibaret değil. Fakat ben şimdilik bunlarla iktifa etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu medeniyetin yeniden yeryüzünde kurulabilmesi için Müslümanların yapması gereken vazife üzerinde bir parça durmak istiyorum. Allah Azze ve Celle madem ki böyle bir ümmet ve böyle bir medeniyet kurmayı bize emrediyor, o takdirde onun yolunu da bize göstermiş olmalı. Onun yolunu bize göstermezse medeniyetimiz nasıl gerçekleşebilecek? O yüzden Kur'an-ı Kerim hareket metodunu da Müslümanlara öğretmiştir. Hareket metodu Rabbani olmadığı zaman kuracağınız medeniyet de Rabbani olmayacaktır. Türklere vurulacak olursa Arap'ın umurunda olmayacak, Kürt'ün umurunda olmayacak, Endonezyalı'nın umurunda olmayacak. Çünkü ümmet anlayışını kaybetmiş, ırk anlayışına gerilemişlerdi. Medeniyetimizin esasını terk etmişlerdi. Bu medeniyetin esaslarından biriydi bu. Kanunlar belki ceset gibidir. Fakat inanç ise ruh gibidir. Ruh bedenden ayrıldığı zaman artık o ceset bir ölüdür. Bu toplumda intihar olayları her gün her yerde cereyan ediyorsa, bu toplumda huzur kalmamışsa, bu toplumda psikologlar en çok parayı kazanan doktorlar olmuşsa, psikologların önünde kuyruklar oluşmuşsa, bir psikologdan randevu almak için aylar evvelinde randevu almanız gerekiyorsa, bir toplum bu kadar mutsuzsa, bu toplum uzaya gitse ne ifade eder? Kur'an bir taraftan dünya nimetlerini basit gösterdi bize. Ama diğer taraftan dünya hayatının sonunda, madem cennet veya cehennem var, o takdirde demek dünya hayatı çok değerlidir. Dünya hayatını değerli gördüğünüz, dünya nimetlerini basit gördüğünüz zaman insan ne olacaksınız? Hareket metodu Rabbani olmadığı zaman, Kuracağınız medeniyet de Rabbani olmayacaktır. Ondan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman taviz vermedi dininden. Taviz vermiş olsaydı karışıklıklar meydana gelecekti. Taviz vermiş olsaydı, batılla uzlaşmış olsaydı, o takdirde İslam medeniyeti meydana gelmeyecekti. Safi bir İslam medeniyetinin meydana gelebilmesi taviz vermeden mümkün idi. O yüzden Kur'an-ı Kerim Alak suresinin sonunda bile kafire itaat edilmemesini emretti. Kalem suresinde kafire itaat edilmemesini emretti. Müddessir suresinde bunlar bildiğiniz gibi Kur'an'ın ilk sureleri. İlk surelerde bile Allah Azze ve Celle kafire itaat edilmemesini emretti. Kafirin suresinde de bu şekilde de ki قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Ey kafirler لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Tapmam taptığınıza لَكُمْ دِينُكُمْ اَلْيَدِنْ Dininiz size, dinim bana. Aramızda hiçbir köprü yok. Medeniyetlerimizin arasında bir köprü olamaz. Biz sadece sizi kendi medeniyetimize davet ederiz. Kendi inancımıza davet ederiz. Bizimle sizin aranızda bir köprü olamaz. İnançlar arasında bir köprü olamaz. Medeniyetlerin ittifakı söz konusu olamaz. Çünkü medeniyetleri inançlar meydana getirirler. İnançların ittifakı söz konusu olabilir mi? Tevhidle şirkin buluşması mümkün müdür ki medeniyetlerin buluşmasından bahsedebilelim? Tevhidle şirk uzlaşabilir mi ki Allah Azze ve Celle'den başka bir otorite, bir ilah ya vardır veya yoktur. Bunun ortası olamaz. Dolayısıyla eğer bir medeniyet Allah'tan başka bir otorite tanımıyorsa, diğer bir medeniyet de tanıyorsa, bir başka medeniyet İsa'nın ilah olduğunu kabul ediyorsa, öbürü Uzeyr Aleyhisselam'ın ilah olduğunu iddia ediyorsa, bunlar arasında ittifak mümkün olabilir mi? Nerede buluşacaklar bunlar? Bunlar nerede buluşacaklar? İsa ya tanrıdır ya insandır. Bunun ortası olmaz ki medeniyetlerin ittifakı, buluşması söz konusu olabilsin. O yüzden Kur'an-ı Kerim bütün köprüleri atmıştır. İslam medeniyetinin kurulabilmesi için taviz vermemeyi emretmiş. Daha Müslümanlar zayıf oldukları zamanda bile Allah'ın metodu ve stratejisi bunun üzerine bina edilmişti ki safi bir İslam medeniyeti ancak o şekilde kurulabilirdi. Safi bir İslam medeniyeti kurulabilsin diye Hazreti Ömer'in elinde bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'tan bazı sayfeler görmüştü de "Ey Ömer ne yapıyorsun?" dedi. "Tevrat'tan bazı sayfeler buldum da okuyorum ya Resulallah." dedi. Eski peygamberlerin kıssalarını anlamak için Efendimiz buyurdu ki "Ey Ömer at elindekileri. Şu anda Musa'nın kendisi bile olsa bırak bu sahte Tevrat'ı, bırak insanlar tarafından 7 asır sonra yazılmış olan bu sahte Tevrat'ı boş ver. Musa'nın gerçeği bile olsa, Tevrat'ın gerçeği bile olsa şu anda Musa da bana tabi olmakla mükellefti. Musa da bana ümmet olacaktı." Allah Resulü ne yapmak istiyordu bu şekilde? Safi bir İslam medeniyeti kurmaya çalışıyordu. Başka medeniyetlerden etkilenmesin istiyordu. Eğer başka kitaplar okunacak olursa, başka medeniyetlerden istifade edilecek olursa, safi bir İslam medeniyeti o takdirde meydana gelemeyecekti. Onun içindir ki İslam'da hareket metodu, İslami hizmet metodu o kadar önemliydi. Bir medeniyetin, safi bir medeniyetin kurulabilmesi için safi bir hareket metodu gerekiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir takım esaslar üzerine bu medeniyetini kurmuş ve sonra kendisi de o medeniyetin nasıl bir medeniyet olduğunu kendi hayatıyla gösteriyordu. Hazreti Ayşe annemiz anlatır. Efendimiz yalnızca bir peygamber değil, aynı zamanda bütün Arabistan bölgesinin de hakimi olmuştu. Zayıf olduğu zamanlarda değil, güçlendiği zamanlarda bile hasırın üzerinde yatıyordu ya Allah'ın Resulü. Hazreti Ayşe anlatır. Bizim evimizde bir hilal görünürdü. Bir hilal daha görünürdü. Bir hilal daha görünürdü. Yani 2 ay geçer, 3 hilal görürdük. Ve bizim evimizde, Resulullah'ın evinde ocak yanmazdı. Allah Resulü Arabistan hakimi olduğu halde evinde ocak yanmazdı. Allah Resulü'nün hayatında zerre kadar bir değişme görülmemişti. Zengindi. Onun hayatı zenginlere örnekti. Onun hayatını bilmeyenler, onun bu fakir hayatının fakir olmasından kaynaklandığını zannediyorlar. Allah Resulü zengin idi. Birçok kimseden daha zengindi. Fakat o fakir bir hayatı tercih ediyordu. Fakru ihtiyarı idi. Onunki kendinin tercih etmiş olduğu bir fakirlikti. Fakru ittirari denilen, elinde olmadan fakirlikten ötürü çekmiş olduğu fakirce bir hayat değildi. Resulullah'ın kurmuş olduğu medeniyette böyleydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında diyor geldim Resulullah'ı görmek için. Baktım diyor hasırın üzerinde yatmış. Vücudun hasırın izleri çıkmış. Dedim ağlamaya başladım. Neden ağlıyorsun dedi. Dedim ya Resulallah, Bizans'ın kralları şöyle yaşıyor. Mısır'ınkiler böyle yaşıyor. İran'ın Kisra'sı böyle yaşıyor. Sense böylesin. Hem Allah'ın Resulüsün, hem de bütün bölgenin hakimisin. Sen nasıl böyle yaşıyorsun? Allah Resulü buyurdu ki, ey Ömer, istemez misin ki ahiret bizim olsun, dünyada onların olsun? Allah Resulü bir medeniyet kuruyordu çünkü. Kendinden sonrakilere örnek olmak istiyordu. Kendinin talebeleri de öyle olsunlar istiyordu. Lüks hayat yaşamak istemiyordu. İsteseydi lüks hayat yaşayabilirdi. Fakat o lüks hayatı yaşadığı takdirde çok iyi biliyordu ki İslam medeniyetinde işin başında olanlar zamanla lüks hayata dalacaklar. Onun için öyle olmasın diye kendisi de hayatıyla örnek oluyordu. Hazreti Ömer bin Abdülaziz, ikinci Ömer diye tarihe geçmiş. Bildiğimiz Hazreti Ömer'in de torunudur. İkinci Ömer, Emevi halifelerinin içinden adil olan Ömer. Halife olmadan evvel lüks bir hayat yaşardı, zengindi. Halife seçildiği zaman en kötü elbiseleri giymeye başladı. Halbuki hanımı bundan böyle daha lüks elbiseler giyeceğini zannediyordu. Fakat o lüks elbiseleri attı, en kötü elbiseleri giymeye başlıyordu. Neden böylesin dediler. Çünkü dedi artık ben Müslümanların emiri oldum. Hazreti Ali'nin anlayışı da buydu. Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir adam gelmiş ve demişti ki ey Ali, benim bir kardeşim var. Ruhbanca bir hayat yaşıyor. Benim kardeşim ailesine iyi bakmıyor. Kendisine de iyi bakmıyor. Ruhbanca bir hayat yaşıyor. Onunla biraz konuşur musun? Çağır dedi kardeşini. Çağırdı adam. Hazreti Ali ona biraz nasihat etti. Dünya nimetlerinden neden istifade etmiyorsun dedi. Allah'ın seni onlardan hesaba çekeceğini düşündüğün için mi? Konuştu onunla. Dünya nimetlerinden istifade etmesi gerektiğini anlattı. Sonra adam kendisine çok garip bir cevap verdi. Dedi ki ey emirel müminin, sen mi bana bunları söylüyorsun? Senin halin benden de beter. Ben seni kendime örnek almıştım. Sen mi bana bunları söylüyorsun? Haydi cahiller konuşuyor neyse. Sen de mi bana bunları söylüyorsun? Allah Resulü'nün talebesi Ali radıyallahu anh dedi ki ben imamım. Ben bütün müminlerin emiriyim. Sen kimsin? Hazreti Ali'nin anlayışı ne kadar farklıydı. Bugün insanlar bunun tam tersini düşünüyorlar. O başbakandır diyorlar. Elbette ki lüks yaşayacak, villalarda yaşayacak diyorlar. Elbette ki Mercedes'lere binecek diyorlar. Elbette ki şöyle olacak diyorlar. Ne kadar değişmişiz, farkında mısınız? Hazreti Ali de öyle söylüyordu. Ben devlet başkanıyım derken ben muttaki bir hayat yaşamalıyım diye onu kastediyordu. Ama şimdikiler ise ben yetkili makam sahibiyim derken elbette ki lüks yaşamalıyım demek istiyorlar. Medeniyetler arasındaki fark nereden nereye getirdiler bizi? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetine böyle bir medeniyet hediye etmişti. Ve böyle bir medeniyetin sonunda kendisi de öyle bir hayat yaşamış. Kendinden sonra Hulefe-i Raşid'in öyle bir hayat yaşamış. Bu ümmet ne zaman ki bu çizgiden çıkmış, işte o zaman gerilemeye başlamıştı. Allah Azze ve Celle Müslümanlara yeryüzünde hakim olmalarını öğretiyordu. Ve onlara kendinizi tehlikeye atmayın diyordu. Dünyaya dalmak suretiyle, dünya nimetlerine dalmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Kendinizi tehlikeye atacak olursanız işte o zaman ben de size vermiş olduğum o şerefi sizden geri alırım. İslam medeniyetinin esasları üzerinde daha birçok noktası üzerinde durmak icap eder ama ben bu saatten sonra meseleyi daha fazla uzatmak istemiyorum. Allah Azze ve Celle o medeniyetin esaslarını yeniden ortaya koyan, yeniden o medeniyeti kurmak için faaliyete girişen kullarından olmayı nasip eylesin hepimize. Ve yeryüzünde böyle bir medeniyetin projesinin bütün dünya Müslümanları tarafından, aydınları ve alimleri tarafından hazırlanması gerekmektedir. Bu bir insanın hazırlayabileceği bir proje değildir. Bir kitle tarafından, aydın ve alim vasfına sahip bir kitle, bir ekip tarafından böyle bir projenin ve o projeyi hazırlayacak olan nesilleri yetiştirmek bütün Müslümanların vazifesidir. O nesli yetiştiren kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Ve bu sözlerle sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah rahmet üzerinize olsun. Mm-hmm.